Habibi Kibriya, Fahri Enbiya, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âli ve ashabının, Enbiya-i İzam, Piran-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarını, hasaten vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarını, cümle şehitlerin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. Rabbimiz hayatımızın her anını kendisini zikrederek, kendisini şükrederek hayatın farklı tecellileri karşısında büyük bir teslimiyetle, sabırla bunları kuşanarak yaşamaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Hayat bazen güldürüyor insanı, bazen ağlatıyor. Bazen Yunus'un tabiriyle adeta kanatlanıp göklere doğru çıkıyoruz. Bazen yeryüzünde sığınacak bir yer arıyoruz. Bütün bu hallerde insanın Rabbi ile olan o kulluk ilişkisini kaybetmeden, Kur'an-ı Kerim'in kendisine öğrettiği ana düsturları, ölçüleri, ruh halini, kalbi kıvamı kaybetmeden yaşaması elbette ki çok çok önemlidir. Ve bu hayatı yaşayabilenlere Cenab-ı Hak hem dünyada güzellikler veriyor, hem de ahirette onlar için büyük müjdeler var. Böyle bir girişi kıymetli kardeşlerim, şunun için yaptım. Malumunuz, Asr-ı Saadet'ten günümüze faziletler medeniyeti başlığı altında pek muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımızın bu ismi taşıyan kitabından böyle her hafta bir İslami güzelliği, bir Kur'an kavramını okumaya, anlamaya, ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle hayatımıza yön vermeye gayret ediyoruz. Bugün de Kur'an-ı Kerim'de çok geçen bir kelime, evet hepimiz bu kelimeyi belki hayatta kullanırız ama bunun hakikatine ulaşmak ve onu hakikaten bir kalkan halinde, bir manevi kıvam olarak, bir şahsiyet kıvamı olarak yaşamak zor. Nedir bu konu efendim? Sabır ve metanet. Bazen bakıyorsunuz işte her gün gazetelerde okuyoruz bazen veya haberlerde önümüzdeki aletlerden seyrediyoruz. Yolda diyor, çok acele ediyor. Ondan sonra yandaki çizgiden geçiyor. İleride polisi görünce de dalıyor içeriye. Sabırsızlığından dolayı bu defa hem kazaya vesile oluyor. Veya bana yol verdin, vermedin derken iki insan iniyorlar arabadan. Otobanda silahlarını çekip öldürüyorlar birbirlerini. Ya bu toplum böyle bir toplum olması lazım yani. Niye? Sen benden önde geçtin, ben de seninle arkada kaldım. Ben sana yol verdim, vermedin. Demek ki nasıl böyle bir farklı toplum haline geldi insanlar? Sebebi ne? İşte o kalbi kıvamın, sabır dediğimiz, teenni dediğimiz, fetanet dediğimiz, metanet dediğimiz, ağırbaşlılık dediğimiz, başka kardeşini kendine tercih etmek dediğimiz. Bazen kardeşler böyle bakıyorum, bir şey olurken diyorum ki bak birisine yol vermek de sadakadır diyorum. Yani hemen başını sokacağım diye uğraşma yani. Yol ver, ne olacak yani? Sen bir dakika sonra gidersin, biraz sabırlı ol. Yok ben yol vermem hocam. Ya yol vermeyen insan para da vermez, tebessüm de vermez. Ne olacak? Yol vermek de bir fazilettir kardeşine. Onun için böyle bir takım bizim Kur'an kelimelerini sanki böyle gökte asılı bir yerde duruyor. Hayatımızla ilgisi yok zannediyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki her kelime bizim hayatımızın bir yönüyle doğrudan ilgili. Onun için Cenab-ı Hak وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ diyor. Müslümanlar birbirlerine hem hakkı tavsiye ederler hem de peki sabır nedir biraz sonra açarız ama sabır demek ki Allah Teala sabrın tavsiye edilmesini istiyor. Sabırlı ol kardeş diyoruz değil mi bazen? Sabırlı ol hele bir bakalım. Sabret. Biz sabrı kaybettik, şükrü kaybettik, hamdi kaybettik. Bunları kaybedince toplumumuzda büyük sıkıntılar, aile hayatımızda problemler, toplum hayatımızda problemler, ne bileyim iktisadi hayatımızda problemler oluyor. Dün yediğimizi bugün yemeyince isyan ediyoruz. Aç değiliz bugün belki ama, evet, ama dün yediğimizi bugün bulamadık. Bugün sabretsek ne olur? Onun çok güzel bir misali vardır, konuya gireceğim ama hani İsar bahsinde belki geçti o. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bir gün misafir geliyor Medine-i Münevvere'de. Hani böyle bir gireyim konuya hemen, daha kolay anlaşılsın diye. Efendimiz bakıyor, acaba diyor bunu kim misafir edecek bugün? Sahabeden biri diyor ki biz ederiz ya Resulallah. Misafirini evine götürüyor. Fakat evde yani sadece ev ailesine yetecek kadar bir yemek var hanımına. Diyor ki Resulullah'ın misafirine getirdim. İyi, hoş getirdin, safa getirdin. Ne yapacağız? Önümüzdeki yemek sadece bize yeter ama ışığı söndür, siz yiyor gibi yapın, misafir yesin. Biz de bugün sabrederiz, bir akşam açlığa ne olacak diyor. Ölmeyiz ya bir akşam aç kalmakla. Ama bu Resulullah'ın misafiri. Sonra sabah oluyor. Resulullah Efendimiz'e gidiyor. Allah Teala vahiy ile Habibine bildirdiği için bu güzelliği Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bu gece misafirinize yaptığınız ikramdan sizin de katlandığınız o halden Allah razı oldu. Evet, bir gecede Allah'ın razılığını bir küçük davranışla, bir kalbi kıvamla insanın elde etmesi mümkün. Onun için kıymetli kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de bize Allah Teala'nın o kendi kelamıyla önümüze koyduğu her kelimenin içini doğru anlamalı ve yaşamalıyız. Tevekkülü anlamalıyız, teslimiyeti anlamalıyız, hamdi, şükrü, sabrı, hakkı, bütün bunları Rabbimiz kulları için indirmiş bize. Madem ki Rabbimiz bize bu kelimelerle hitap ediyor, bu kelimeleri kuşanın ey kullarım diyor, biz de onu nasıl kuşanacağımızı, nasıl olacağımızın derdine düşmek durumundayız. Bu hocamızın okuduğu ayet-i kerimeleri, Bakara suresinin 152 ve 157 ayetlerini belki birçoğumuz farklı meclislerde dinlemişizdir. Genelde de bu ayet-i kerimeler daha çok böyle aile hayatımızdan, dostlarımızdan birini kaybettiğimiz zaman daha çok bir teselli olarak okunur. Gerçekten de tabii onun hemen başında ise Yüce Rabbimiz bize her şeyden önce kendisini daima hatırlamamızı fezkürûni, ey kullarım beni unutmamaya bakın. Bak, unutursanız gerçekten unuttuğunuz zaman ya günaha dalıyorsunuz ya problemlerin içine düşüyorsunuz. Yani başımıza gelen sıkıntıların hepsi kıymetli kardeşlerim Allah'ı unutmaktan geliyor. Kavgalarımız Allah'ı unutmaktan, dedikodular Allah'ı unutmaktan, iftiralar, yalanlar hepsi o anda insanın Allah'ı unutmasından. Gafleti de yine Allah'ı unuttuğu için zaten insan ya zakirdir ya gafildir. Üçüncüsü yok. Allah'ı hatırlıyorsa gafil değildir. Gafilse de Rabbini unutmuştur. Zakirin karşılığı gafil. İki tane kelime. Gece gündüz gibi. Gece ise gündüz yok, gündüz ise gece yok. Zakirse gafletten kurtulmuş, gafilse de zikirden uzak kalmış. Yani hatırlamayı unutmuş. Siz beni ibadetle anın ki ben de sizi daima rahmetimle, lütfumla, kerimimle anayım. Ben zaten alıyorum. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ üç temel kelime. Allah'ı unutmayın, zikredin daima. Sonra şükredin, bir de asla nankörlük etmeyin. Tabii şükrün karşılığı da işte nankörlük. Sonra da ey müminler, siz اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ diyorsunuz. Ya Rabbi biz sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Ama yardım dilemenin de bir usulü var. Yardım isteyeceksiniz de Cenab-ı Hak bize yolunu gösteriyor. Yardımınız iki yoldan olacak. Bir, namaz kılacaksınız. Namaz yardım eder size, merak etmeyin. İkincisi de sabredeceksiniz. Hayatın farklı tecellileri olur. Hemen böyle tehevvüre kapılmak, heyecanlanmak, ümit kesmek yok. Sabredeceksiniz yani. Tabii sabrı biraz sonra üç merhale olarak farklı şekillerde inşallah arz ederim sizlere. Sabır sadece bir musibet anındaki bir dayanmaktan ibaret değil. Farklı şekillerde durumları var. Onu da konuşuruz. Tabii hemen burada hatırıma gelince bu ayetle ilgili tefsirlerde çok güzel bir bununla ilgili bir hadise anlatılır. İbrahim Aleyhisselam Sare validemizle Nemrut'un olduğu bir bölgeye giriyor. Hemen Nemrut'un adamları haber veriyorlar. Diyorlar ki çok cemal sahibi bir kadın geldi. Tabii Nemrut'un adamları gelip seni saraya götüreceğiz diyorlar. Zorla götürüyorlar. İbrahim Aleyhisselam dışarıda kalacak. Sare içeri girecek. Sare validemiz bu adamı görünce bakıyor ki niyeti çok kötü. Hemen diyor ne olursunuz bana bir müsaade et ben bir iki rekat namaz kılayım. Sare validemiz namaza durur durmaz da adamda bir haller oluyor. El ayağı tutuluyor. Aman diyor götürün bunu. Bunda cin mi var, peri mi var? O kendi inancına göre. Bu gerçekten bir vakadır. Bütün kitaplarda, tefsir kitaplarında nakledilir. Buna zaman zaman hacet namazı da denir malumunuz kıymetli kardeşlerim. Böyle bir musibet anında, bir darlık anında, bir zorluk anında Cenab-ı Hakk'a namazla iltica etmek. Bunu kendi hayatımızda da farklı zamanlarda böyle Allah dostlarının hakikaten o namazla nasıl belirli zorlukları aştıklarını da elhamdülillah görmüş olduk. Dolayısıyla Cenab-ı Hak namaz ve sabrı beraber zikrediyor. Allah'tan yardım isteyecekseniz önce namaz kılın. Yani namazla özel olarak yardım isteyin. Yani istihane namazı. Ondan sonra da sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Hemen buraya müfessirler izahına yazmışlar. Sabırla namaz nefsin kötü arzularına karşı da en büyük silahtır. Namaz ve sabır nefsin arzularına karşı da en büyük bir silahtır. Sonra da işte genelde hep böyle taziyelerde okunan Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin sizler anlayamazsınız. Zira Allah sizi bazen bir korkuyla, bazen bir açlıkla, bazen mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden biraz azaltma ile yani fakirlikle dener. Deneriz diyor Cenab-ı Hak. İşte bu sene ülkenin bir bölümünde bakıyorsunuz şu mahsul bu sene olmayacak diyorlar. Geçen sene çoktu. Bu sene yok. Niye? Kıra vurdu diyorlar. Tabii kainattaki nizamı koyan kim? Peki geçen sene verdin ya Rabbi, bu sene niye vermiyorsun? Onun iradesiyle olduysa yapacak bir şey yok yani. O zaman bu sene sabırlı olacağız biraz. Bir dahaki sene Rabbin tekrar verir inşallah. Değil mi? Bazı bölgelerde bu sene ürünlerde bir eksilme var. Farklı ürünlerde. İnsanların en çok yediği, içtiği meyvelerde, sebzelerde bir azalma var. O zaman işte bu bir imtihandır. Öyleyse bu durumlarda isyan etmeyen, Allah'a rızık noktasında güvenen, her türlü hususta Cenab-ı Hakk'a sığınan kulları sen müjdele. Onların başına da ister böyle canlardan bir kayıp, ister mallardan bir kayıp, bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız, netice ona döneceğiz derler, isyan etmezler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet de hep bu kullaradır. Bu ayetle ilgili kıymetli kardeşlerim sonra geçerim inşallah. Çok güzel bir izah var. Bedir'de şehit düşen 14 kişi hakkında bu ayetlerin nazil olduğu rivayet edilir. Evet, Bedir'de ilk İslam zaferinde meleklerin 3000-5000 meleklerin de katıldığı o müşriklere karşı Müslümanların kazandığı ilk zaferde 14'te Müslümanlar şehit verdiler ve elhamdülillah 14 asırdır da o şehitler hep Bedir şehitleri diye anılıyor. Elhamdülillah şimdi onlara giden yolu da açmışlar. Kafirler artık o şehitlere de bir uğrayıp tekrar selam veriyorlar. Bir hatıramı anlatayım tabii bu arada. Yıllar önce bir umreye gidilmişti. Medine'den çıktık arkadaşlarımızla beraber. Tabii dediler ki Bedir'e de uğrayalım. Bedir'e de uğrayalım. Herhalde böyle biraz havalarında sıcak oldu bir mevsim. Muhtemelen Mayıs filandı galiba. Mayıs ayıydı doğru. Mayıs ayıydı yine böyle bir mevsimdi. Orada daha da sıcak havalar tabii. Ondan sonra İranlı da olunca Ayağımızda da başka böyle çorap morap ayakkabı da yok zaten. Sadece terlikler var. Vardık Bedir şehitlerine. Ben de hani bir şey olsun diye arabadan inerken terliklerim de arabanın içindeydi zaten. Şöyle birkaç adım yürüdüm ama ayaklarım nasıl yandı? Bir anda dedim ki evet benim ayaklarım yandı burada ama sahabe burada can verdi ya bunlar. Onların ayakları yanmadı mı acaba dedim yani. Onların ayakları yanmadı herhalde ki burada 300 küsur sahabi canlarını ortaya koydular. İşlerinden 14'ü de işte burada kıyamete kadar müminlerin dualarıyla yaşıyorlar. Niye? Allah Teala onlara ölü demeyin diyor. Onlar yaşıyorlar. Nerede yaşıyorlar? Müminlerin kalplerinde yaşıyorlar, dualarında yaşıyorlar. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Ben ölünce diyor bana öldü demeyin diyor. Toprağa verdik Mevlana'yı demeyin diyor. Benim kabrim müminlerin gönüllerinde. Hakikaten geçen hafta sonu Konya'daydık. Baktım yani böyle akın akın insanlar, hatta gayrimüslimler bir de. Geliyorlar Mevlana'yı ziyaret ediyorlar. Allah Teala gönüller nasıl yerleştirmiş 750 sene sonra. Bakıyorsunuz ki Allah sözüne çocuklar var, gençler var, ne bileyim şehirlisi var, köylüsü var, okumuşu var, okumamışı var. Herkes geliyor oradan. Müminler hepsi şöyle bir ellerini açıyorlar. Esselamu aleyküm dâre kavmin müminin diye bir selam veriyorlar işin usulünü bilenler. Demek ki gönüllerde yaşayabilmek çok kolay ama bunun için de bedel ödemek gerekiyor. Bazen mallarınızı veriyorsunuz, bazen canınızı veriyorsunuz. Değil mi? O bakımdan Cenab-ı Hak da aman diyor onlara ölü filan demeyin. Onlar diridirler ama siz anlayamazsınız. Burada ben yine bir Kur'an mealinden aldım kıymetli kardeşlerim bu beyanatı. Bedir'de şehit düşen 14 kişi hakkında nazil olduğu rivayet edilen bu ayet kabir azabına yahut safasına da delildir. Onlara ölü demeyin. Ölüm, korku, açlık, mal azlığı, fakirlik, hastalık bunların hepsi birer imtihandır. Ölüm de bir imtihandır, korku da bir imtihandır. Geçmişte yaşadık bunu, insan akşam evine girerken korkuyordu ya acaba bir şey olur mu diye. Değil mi? Terör olaylar oldu vesaire şehrin içinde. Mal azlığı, fakirlik, bazen hastalık bunların hepsi birer imtihandır. Bunlar dünya hayatının da ayrılmaz parçalarıdır. Bazen bakıyorsun ki birisinin bir tarafında hiçbir imtihan yok gibi ama öbür tarafında imtihan var. Nasıl imtihan var? Herkes diyor ki diyor evi boğazda, yalıda, altında şu arabalar. Ama bakıyorsun ki diyor ki çocuğum diyor üzüllü diyor. O da oradan imtihandı. Yani keşke diyor işte 3 tane fabrika olmasa da çocuğum da rahat yürüyebilseydi. Onun imtihanı da orada. Değil mi? Öbüründe her şey yerinde. Biraz zorlanıyor ay başını getirmeye. Onun imtihanı da malda. Canda imtihan oluyor, malda imtihan oluyor. Zaman zaman bürokrasi de imtihan oluyor. Bunların hepsinin imtihan olduğunu insan anlarsa o zaman da tabii daha dikkatli yaşıyor hayatı. Ve dolayısıyla hiç kimse bunlardan birine yakalanmaktan kurtulamaz. Ama en sonunda herkes ölecek. İşte inanan akıllı kişi bunları Kur'an-ı Kerim'e göre anlayıp değerlendirir. Fakirken ne yapacağım, zenginken ne yapacağım? Evet. Hepsinin imtihanı ayrı ayrı. Zenginin ayrı bir imtihandı. Evet. O da bir imtihandı. O malı nasıl kullanıp kullanmadığı noktasında bir imtihandı. Evet dışarıdan birisi ona dönüyor ama belki ahirete vardığında diyecek ki ya ki aman iyi ki olmamışım ben. Şimdi bazen de bu tip sözlerimiz yanlış anlaşılıyor. Ya diyorlar ki bu Müslümanlar ancak fakirlere nasihat ederler. Ondan sonra zenginler keyfine göre yaşarlar. Evet, hayat mahdut belki. Yani zenginin önünü kapatmıyoruz yani. Allah ihtiyaç içindeki insanlara da güzellikler versin. Herkes çalışsın diyor İslam. Ama şunu farkında olmuyor insan. Hani Allah dostlarının çok güzel bir sözü var. Diyorlar ki büyükler, yani biz her şeyden önce Allah'ın bize verdiği durumun farkında olmalıyız. Fakirken yokluğun imtihanındasın, zenginken de çokluğun imtihanındasın. Evet, çokluğun imtihanı belki yokluğun imtihanından daha da şiddetli. Evet, zahiren böyle yaşıyor, yiyor, içiyor filan diyorsun ama öte aleme doğru baktığınızda acaba imtihanı kim kazanıyor yani? Çokluğun imtihanı kazanıyor mu, kazanamıyor mu? Bir tarafından bakıyorsunuz böyle ama öbür tarafından baktığınız zaman da eyvah diyorsunuz yani. Eyvah diyorsunuz. Eyvah. Allah kolaylık versin diyorsunuz. Değil mi? Zekatını vermiyorsa, hayrını, infakını yapmıyorsa, ondan sonra İslam coğrafyasının herhangi bir yerindeki acıyı duymuyorsa, ona daha çok acıyorsunuz yani. Bu defa da ihtiyacı içinde olan diyor ki, ah diyor, o imkanlar bende olsaydı bak, ben bunları verirdim. Evet, insan belki yokken ben verirdim diyor ama olduğu zaman verebiliyor mu acaba? Hele bir olduğu zaman sen de deneyelim diyorsun ondan sonra. Onun için kıymetli kardeşlerim, hani ana konumuz sabır olmakla beraber olayın çok farklı boyutları var. Peki hocam sabır sabır diyorsunuz da nedir sabır? İslam uleması diyorlar ki sabır aslında üç başlığı vardır. Birisi ibadet üzerine sabır. Çünkü kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirirken karşılaştığı zorluklara katlanması. Düşünün ki yazın işte geçtik o mevsimi 16 saat oruç tutuluyor. Şimdi burada ibadeti yaparken insanın katlanması gereken bir durum var. Orada ibadeti yaparken katlanmak var. Orada sabır var yani değil mi? Oruçsuz varken ondan sonra veya çok soğuk bir zamanda böyle buz gibi bir suyla abdest alıp böyle ellerini titrerken işte o soğuğa sabrediyorsunuz yani. Şimdi Rabbimin huzurunda olacağım diye. İkinci husus, günahlardan kaçınma üzerine sabır. Çünkü günahlar çeker. Hani bir yer çekimi kanunu var ya, yer çekimi kanunu diyoruz. Yer çekimi kanunu yanlış anlaşılmasın. Allah Teala'nın yere verdiği çekim gücü. Tabiat kendisi kanun koymuyor. Allah Teala tabiata kanunlar koymuş. Ateş yakar diyor. Yer de çeker. Değil mi? Rüzgar da götürür. Bunlar Allah'ın yarattığı kainata koyduğu nizam. Ha, aynen yer çekimi kanunu gibi değerli kardeşlerim, masiyetler de insanı çeker. Masiyetler çeker. Cennette çekmeye başlamış yani yasak elma. Öyle veya böyle. İşte insanın o çekici masiyetlere karşı, içindeki akışa karşı hayır ben gitmem. Ben dururum burada yani. Gözünüz bir yere takılır, devam etmek ister. Diliniz bir yere takılır, devam etmek ister. Değil mi? İşte oralar yok, hayır. Gözünü kapatabilmek sabır işidir. Ondan sonra dilinizi tutabilmek sabır işidir. Kulağınıza çok tatlı zahiren bir name gelir ama o iç dünyanıza günah telkin ediyorsa nefis ondan haz almaya başlar. O zaman kulağını kapatabilmek ciddi bir gayret ve sabır işidir. Yani çok güzel tasvip etmiş İslam büyükleri. Birincisi ibadet üzerine sabır. İbadetleri yapmak için ödenecek her türlü bedeli yerine getirebilmek. Sabır istiyor çünkü. İkincisi özellikle zamanımıza belki günahlar o kadar çok çekiyor ki hani Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Züleyha kıssası anlatılırken heytelek, hadi gelsene bana. Şimdi o kadar çok heytelek var ki, ticari hayatta heytelekler var. Aman sana faiz verelim. Bak çok güzel işler yaparsın. Tamam. Ondan sonra bir sene sonra da evini de icraya verirler. Buzdolabına kadar alırlar. Alıyorlar. Ama baştan da tatlı geliyor. Hazır para diyorsun yani ne güzel işte. Bununla şunu yaparım, bunu yaparım. Evet. Çekiyorlar insanı. Öbür taraftan başka günahlara teşvik ediliyor insanlar. Bak diyor ne güzel işte. Şurada şöyle yaşarsın, burada böyle yaşarsın ama senin de hakkındır yaz günü. Gidersin her yere. Hani haram, helal vesaire düşünmeden bir takım günahlara karşı insanları çekici o kadar cazip reklamlar, cazip davetler var ki insan aklı başında olursa yok. Kâle maazallah. Yani heytelekin karşılığında kâle maazallah. Evet. Bir taraftan hadi gelsene var, bir tarafta da Allah'a sığınırım, Allah'tan korkarım. Evet. Oraya bakmaktan, onu dinlemekten, onu konuşmaktan, oraya gitmekten, onu yemekten Allah'a sığınırım. Sığınacak Müslüman yani. Ki gerçekten zamanımızda az önce ifade ettim. Bu hey telekler, hadi gel bakalım şeklinde böyle insanı adeta mengeneye sıkıştırır gibi günaha, isyana davetler çoğaldı. Hakk'a davet eden az, günaha davet eden çok. Hatta Hakk'a davet etmek suç adeta yani. Hakkı söylemek suç, günaha davet etmek, günahı alenileştirmek serbest, özgürlük o. İnsanlara günaha davet etmek, ondan sonra günahı işlemek aleni olarak özgürlük, birisinin ona ya yaptığınız günahtır demesi suç. Değil mi? Yani işte geçen haftalarda şu camilerde ya zina büyük günahtır dendi. Birileri kıyameti kopardılar. Bizim hayatımıza karışıyorsunuz diye. Ya karıştığımız falan yok. Yani Cenab-ı Hak innehu kâne fâhişten ve makten vesâhe sebîlâ diyor. Ayet söylüyor Allah yani. Allah indirmiş bir ayeti kerimeyi. Hoca da okuyor. Ne yapsın yani? Bir şey söylemiyor. Girip de kimseyi yerinden kaldırmıyor yani. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi söylemek suç haline geliyor adeta. Ben işleyeceğim istediğim gibi ama sen bana bunun günah olduğunu bile söylemeyeceksin arkadaş. Nasıl bir dünya böyle kıymetli kardeşlerim bu? Böyle şey olur mu yani? Tamam git elini kolunu tutarsan sen bana karışma de ama ya günah diyorsun yani. Hani Nuh Aleyhisselam o kavmine diyor ki ya Rabbi diyor ben bunlara gittim. Yanlarına vardım, beni görür görmez kulaklarını tıkadılar bir şey söylemeyeyim diye. Şimdi Nuh gelecek bir şey söyleyecek. Baktım ki hepsi kulaklarını tıkadılar diyor. Vardım yanlarına, ellerini çektim, bu defa elbiselerine büründüler diyor. Aman Nuh bize bir şey söyleme. Niye? Biz putlarımıza tapmaktan memnunuz. Ya bir şey söyleme ey Nuh. Bize bir şey söyleme yani. Yaklaşma bize. Yani gerçekten geçmiş kavimlerde yaşananları şimdi 20. 21. asırda yaşıyoruz aynen. Ama Nuh da gelmeyecek artık. Hazreti Muhammed de gelmeyecek. Söylenecek her şey Allah'ın kitabında söylenmiş. Müslümanlar da onu usulüyle, edebiyle söyleyecek. Kimseyi tahkir etmeden, kınamadan, ayıplamadan ondan sonra Allah'ın kelamını Allah Teala Musa Aleyhisselam'a nasıl söylüyor? Firavun'a git, ona yumuşak konuş diyor. Ama onun da hakikatini kendisine duyur. Ben Firavun'um diye bana kimse bir şey söyleyemeyecek demesin. Ona da söyleyecek yani. Allah ona da elçi gönderiyor. Ama diyor git ona güzelce, ona yumuşak söyle. O çünkü kral yani netice. Söz dinlemez zaten. Bari yumuşak söyle ya Habibim. Yani. Onun için şuraya geleceğim kıymetli kardeşlerim. Hakikaten yani zamanımızda insanları günahlara davet eden davetçiler çok. Ve günahı hem fiilen teşvik ediyorlar, hem kavlen teşvik ediyorlar. Ortalıkta günah işte böyle işlenir, siz de bizim gibi yaşarsınız diye fiilleriyle de davet ediliyor insanlar günahlara. Ondan meydanlarda böyle açıklı aleni, ondan sonra bir de sözleriyle, o tatlı reklamlarıyla insanları günaha davet ediyorlar. İşte insanın o davetlere karşı ben Allah'tan korkarım demesi de sabrın bir farklı boyutu. Böyle bir sabra ihtiyacımız var mı? Var. Evet. Bütün bu menfi davetlere karşı, çağrılara karşı Müslümanın Allah'ım ya Rabbi beni dinim üzere sabit kıl, göz açıp kapayıncaya kadar da beni nefsime bırakma. Allah'ın Resulü masum peygamber bize bu duayı öğretiyor. Allahümme la tekilni ila nefsi. Ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma değil mi? Yani ya Rabbi senden takva isterim. Evet. Allahümme âti nefsî takvâha. Ya Rabbi nefsime benim takvamı ver yani. Benim nefsime takva ver. Ve zekâ ente hayru men zekâha. Ya Rabbi en güzel şekilde onu sen tezkiye et yani. Zira en güzel tezkiye eden sensin ya Rabbi. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, hani sabır deyip geçmemek lazım. Bugün bir sabır sınavı içerisindeyiz. Evet. Sabır sınavı içerisindeyiz. Arz ettiğim gibi birisi ibadetlere sabır, diğeri günahlardan kaçınmak üzere sabır. Üçüncüsü de bela ve musibet dediğimiz başımıza gelen hastalık, ölüm, kayıp, maddi sıkıntılar gibi bela ve musibetlere karşı metin olabilmek, isyan etmeden tevekkül göstermek de bu sabrın bir başka boyutudur diye kaynaklarımızda bildirilmiş oluyor. Ama burada yine kitabımızdan belirli metinleri okuyacak olursak, muhterem üstadımız şu güzel tespitlerde bulunmuşlar. Sabır, değişen maddi ve manevi durumlar karşısında dengeyi bozmamak, itidali muhafaza etmek, iptilalara tahammül göstermek, acılara katlanmak, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etmek, beşeri hisleri aklın ve dinin sınırları dahilinde sabit tutmak manalarına gelir. Bazen insanın hissiyatı aklının da önüne gider. Hani muvazesini kaybeder. İşte muvazeneyi kaybetmemek, hani o selim hali koruyabilmek elbette ki sabrı dediğimiz bir hadisedir. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesinden biri de Es-Sabur ismidir. Ne demek? Es-Sabur Cenab-ı Hakk'ın. Eğer ayet-i kerimede Allah Teala size her gün hak ettiğinizi karşılığını verecek olsun, yani yaptığınız yanlış amellere karşı yeryüzünde hareket eden bir tek insan kalmaz. Fakat Allah ilim sıfatıyla, sabur sıfatıyla sizlere mühlet veriyor. Bakın, düzelsin kullarım diye. Dolayısıyla her kimde sabır hali varsa onda Allah'ın kudretinden bir tecelli vardır. Hele bu sabırlı kimseler bir araya gelip de bir cemaat olurlarsa her halükarda Allah'ın yardımına mazhar olurlar. Allah da onların daima dostu ve velisidir. Bu yine merhum Elmalı Hamdi Efendi'nin tefsirinden böyle bir not alınmış. Peki nereden başladı hocam? Bir misal verir misiniz bize? Her güzelliğin böyle hani zirve örnekleri Allah'ın Resulü'nde. Resulullah Efendimiz'in hayatı baştan sona en güzel sabır örnekleriyle doludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan vefatına kadar hep büyük acılarla karşılaşmış, her türlü sıkıntı ve ızdırabı tatmıştır. Dünyaya gelmeden babasını, 6 yaşında annesini, 8 yaşında dedesini, peygamberliğin 10. senesinde kendini muhafaza eden amcası Ebu Talib'i, ondan 3 gün sonra davasındaki en büyük desteği sevgili hanımı Hazreti Hatice'yi, Uhud'da şehitlerin efendisi amcası Hazreti Hamza'yı, 7 evladından 6'sıyla birçok torununu, kimisi küçük yaşta, kimisi de yetişkinlik çağında olmak üzere bir bir Hakk'a uğurladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Çok sevdiği ashabından birçoğunu kendi elleriyle kabre koydu. İşkencelere, hakaretlere, iftiralara, açlığa ve yokluğa maruz kaldı. Savaşlarda yaralandı. Ateşli hastalıklara müptela oldu. Ancak bunların hiçbirisi onun metanetini ve muvazenesini, Rabbi ile olan ilişkisini asla bozmadı. Her halükarda rıza halinde oldu. Evet. Acaba kaç kişi 6 evladını kendi elleriyle toprağa vermiştir? Kaç kişinin kucağında küçük yavruları ve torunları nefes almakta zorlanmış, ruhunu teslim etmiştir? Hiç amcasının naif bedenini parçalanıp ciğeri dişlenen bir kimse var mı? Hasılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her türlü acının en dehşetiyle imtihan edilen, her birinde de sabır ve rıza numunesi olan bir müstesna örnektir. Ondan başka birisi de bu manada yoktur değerli kardeşlerim. Gerçekten de. Onun için Efendimizin hayatına baktığımız zaman hayatımızda o şikayet dediğimiz kelime gider. Şikayet dediğimiz kelime gerçekten gider. Şurada bir misal var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ uğrunda katlandığı, sabırla karşılaştığı meşakkatlerle alakalı olarak Tarık bin Abdullah el-Muharebi bir müşahedesini şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Zülmecaz panayırında görmüştüm. Ey insanlar! La ilahe illallah deyin de kurtulun diye yüksek sesle hitap ediyordu. Yani panayır var. Efendimiz çıkmış oraya bir taşın üstüne duyurabildiği kadar, ey insanlar, birbirini dinleyin, la ilahe illallah deyin de kurtulun diyor. Bir adam da elindeki taşla onu takip ediyor. O da tam tersine, ey insanlar, sakın ona inanmayın, itaat etmeyin. Attığı taşlarla da Efendimiz'in ayak bileklerini kanatmıştı. Oradakiler önce bu zat kimdir la ilahe illallah diyen insanları davet eden Abdülmuttalib oğullarından bir gençtir dediler. Çok tanımıyorlar. Peki onun ardına düşüp taş atan kimdir diye sordular. O da amcası Ebu Leheb'tir dediler. Hiç böyle bir olay yaşadık mı bizler yani? Kaynaklı burada yeniden alınmış. Dar-ı Kutni'nin sünnetinin sünneninde. Peki ne oldu sonunda? Ebu Leheb hem dünyada ateşlere düştü, hem cehennemde ateşlere düşecek. Ama kendisine taş atılan peygamber kıyamete kadar hep gönüllerde yaşayacak değil mi? En güzel şiirler onun için yazılacak, en güzel natlar onun için söylenecek. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, hakikaten bu noktada hepimiz kendi iç dünyamızı biraz metin hale getirmeye gayret etmeliyiz. Böyle her şeyde hemen heyecanlanıp, her şeyde isyan edip, böyle ortalığı velveleye vermemek gerekir. Ve bu noktada da büyüklerden nasıl sabır tecellileri olduysa, bizler de o noktada kendi iç dünyamızı metinleştirmeye, kavileştirmeye gayret etmeliyiz. Bu da işte nefis tezkiyesiyle olur. Cenab-ı Hak'la olan ilişkiyle olur. Hüdayi Hazretleri'nin burada tam da yeri geldi. Bir oğlu vefat etmiş, mübarek bakmış, herkes onu taziye ediyorlar. O da demiş ki, veren sensin, alan sen, dahi bizim nemiz var ki demiş. Sen verdin, sen aldın. İşte insan o manevi kıvama ererse, Rabbi ile ilişkisi böyle kopmayan bir kıvama gelirse, kıymetli kardeşlerim, her şeyin onun tasarrufuyla, tecellisiyle olduğuna inanırsa, sabır da kolay gelir. Rabbi ile ne kadar güçlü olursa insan, Rabbi ile güç kazanır insan. Evet, la havle ve la kuvvete illa billah. Evet, bütün güç ve kuvvet ancak Allah'la elde edilir. Allah Teala ile olan insanın ilişkisi ne kadar güçlüyse o kadar hayatta kendisi de güçlüdür. Evet, acılarda da güçlüdür, çilelerde de güçlüdür, iradesi de güçlüdür, itaatları yerine getirmekte de güçlüdür. Ondan sonra başka alanlarda da güçlüdür. Her dersimizde altın silsileden bir büyüğümüzden de üç söz naklediyorum. Bugün de misafirimiz Seyyid Emir Külal Hazretleri. Yani Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin mürşidi olan Emir Külal Hazretleri 1370 yılında vefat etmişler. Hani biraz böyle bu tarihleri söylüyorum. İşte o zamanlarda da artık bu topraklarda Osmanlıların yaşadığı zamanlar. Şöyle buyuruyor Hazret, şunu iyi biliniz ki elbiseyi temiz su arındırır. Dili de Allah Teala'yı zikretmek temizler. Evet, elbise suyla temizlenir, dil de Allah'ın zikriyle temizlenir. Seyyid Emir Külal Hazretleri pirimiz buyuruyor ki, gönül almaya bak, güçsüzlere de hizmet et. Zayıfları, gönlü kırıkları daima koru. Onlar öyle kimselerdir ki, hallerini halktan gizlerler, hiçbir gelirleri yoktur. Fakat birçoğu tam bir kalp huzuru, tevazu ve kırgınlık içinde yaşayıp giderler. Sen böyle kimseleri ara, onları bul ve onlara hizmet et. Evet, netice gönül al, gönüllere sultan ol. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.